Merhaba, ben Erdo Özağ.
Ben Kaan Arlı.
Bu videomuzda Kaan ile birlikte dünyanın ilk Android işletim sistemli akıllı kamerası olan Nikon Coolpix S800J modelini inceleyeceğiz. Bu kamera aslında önemli bir kamera. Çünkü yeni bir akımın ilk başlangıç modeli olarak gösterilebilir. Ardından zaten Samsung da Galaxy Camera adını verdiği modelini çıkardı. Nikon tarafındaki Nikon zaten fotoğrafçılık alanında dünyanın en büyük birkaç firmasından bir tanesi. Büyük önem taşıyan bir model. Sahip olduğu akıllı teknolojilerle aslında akıllı kamera piyasasına da yön veriyor. Çünkü bu piyasa daha önce Wi-Fi bağlantısı sunan ancak üzerinde çok fazla ekstra fonksiyon bulundurmayan modellerle doluydu.
Çok komplike olmayan işletim sistemleriyle.
Yani kendine has özel yazılımları olan bir takım cihazlarla doluydu. Ancak artık Android işletim sisteminin üzerinde barındıran yepyeni cihazlarla karşı karşıyayız ki Coolpix S800J de bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi istersen kamp teknik özel tablosu ekranlara getirelim ve cihazın detaylarına yakından bakalım çünkü daha sonrasında söyleyecek çok şeyimiz var.
Evet Erdi, senin de söylediğin gibi Android işletim sistemi dünyanın ilk fotoğraf makinesi, dijital kompakt fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan Nikon Coolpix S800J fotoğrafçılıkla alakalı özelliklerine baktığımız zaman öncelikle arkadan aydınlatmalı CMOS sensörle donatılmış ve efektif olarak toplamda 16 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor kullanıcılara. Tabi kompakt dijital fotoğraf makinesinde vizör görmediğimiz için bir ekrana ihtiyacımız var. Ekran tarafında da OLED teknolojisini destekleyen 819.000 noktalı 3.5 inçlik bir ekran var. Diğer teknik özelliklere bakacak olursak burada değiştirilebilen bir lens yok. Sabitlenmiş bir lens var. 4.5 ve 45 mm aralığında bir fokal uzunluk sağlayan bir lens bu. 35 mm karşılığında da 25-250 mm bir fokal uzunluk ve aralık sağlıyor. Bu da zaten lensin bir telefoto lens olduğunu bizlere gösteriyor. Optik zoom tarafında 10x optik zoom, dijital tarafta ise 4x dijital zoomla birlikte çok yüksek mesafede yakınlaştırma özelliği sunabilen bir makine bu. Lens yapısına baktığımızda 8 elementli ve 8 gruplu bir oluşuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diyafram tarafında ise ki fotoğrafçılıkla ilgili en önemli noktalardan biridir bu. 3.2 ile 5.8 arası değişkenlik gösterebilen bir diyafram aralığı var. Minimum değerler bunlar, bu şekilde söylenebilir. Enstantane hızı tarafında en uzun 4 saniye, en hızlı şekilde ise 2 milisaniye ve 4 milisaniye gibi değişken enstantane hızlarına sahip bu cihaz. Ayrıca çektiğimiz fotoğraflara konum eklemek için ise GPS desteğimiz var. Bunun dışında söyleyebileceğimiz şey, en önemli şeylerden biridir tabii ki bu da ISO aralığı. ISO aralığı 125 ile 1600 arasında değişirken otomatik moda aldığımızda cihaz çok fazla ihtiyaç duyduğu takdirde 3200 ISO'ya kadar çıkartabiliyor bu değeri.
Evet, bunun dışında tabii cihazın akıllı cihaz özelliklerine baktığımız zaman da üzerinde Cortex A9 tabanlı bir işlemcinin olduğunu görüyoruz. Bu işlemci içerisinde PowerVR SGX540 grafik birimi var. Görüntü işleme ve video işleme özellikleri açısından yine Nikon'a özgü XPeed-C2 işlemcisinin bu platform içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ve en önemlisi de Android'in 2.3.3 sürümü cihaza entegre olarak, standart olarak karşımıza çıkan detaylar arasında.
Ayrıca hafıza ve depolama tarafında ise 512 MB sistem belleği ve 4 GB ROM alanı kullanıcılara sunulmuş. Kullanıcılar ayrıca dahili hafıza olarak 2 GB'lık bir alana sahip. Tabi burada 1.7 GB'lık kısmı kullanıcılara ayrılmış durumda. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda da cihazda bir SD kart girişi bulunuyor. 32 GB'a kadar destek sunan SD kartları rahatlıkla bu cihazda kullanabiliyorsunuz.
Evet, Nikon Coolpix S800J'nin teknik detayları bu şekilde. Zaten videomuzun ilerleyen kısımlarında kamerayı hem Android tabanlı yetenekleri hem de fotoğraf ve video alanındaki özellikleri ve uzmanlık alanları ile ilgili olarak ayrıca değerlendireceğiz. Ama her zaman olduğu gibi istersen şimdi kutu içeriğine bakalım. Çünkü kameranın yanında gelen bazı temel aksesuarlar var. Bunlar neler kan, bunları bize biraz daha
anlatabilirsin. Evet Erdi, aslında bu Nikon Coolpix S800J modeli böyle beklendiği üzere değil, aslında standart içeriklere sahip. Birincisi bir şarj adaptörü, USB kablosu, kullanım kılavuzu, CD vesaire ve son olaraksa bileklik askısı bulunuyor. Bunun dışında herhangi bir ekstra içerik yok. Hani gönül isterdi ki bir kılıf olsun veya ekranın en azından çizilmesini engelleyecek bir koruyucu
kaplama olsun,
bir şey olsun. Fakat dediğimiz gibi bunların dışında herhangi bir içerik yer almıyor.
Evet, zaten teknik özellikler itibariyle daha çok orta segmentte yer alabilecek bir kompakt dijital kamera gibi gösterilebilir. Bu bağlamda da kutu içeri, bu alandaki diğer makineler ne sunuyorsa onlarla benzer sunuyor, olarak gösterilebilir. Şimdi istersen yavaş yavaş cihazın tasarımına geçelim. Kompakt dijital kamera dedik. Zaten boyutları itibariyle ve genel görünüm itibariyle Nikon'un bu segmentte yer alan diğer Coolpix cihazlarıyla son derece benzer olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, o klasik çizimleri zaten yani ilk bakışta andıran bir tasarımı var. Hani klasik beyaz, arka taraf metalik şekilde hazırlanmış. Hani renk ayrımını burada sağlamışlar. Fakat onun dışında hani cihazı çok sıra dışı gösteren herhangi bir tasarımda bir detay yok.
Evet, ön kısmına baktığımız zaman sert plastik malzeme kullanıldığını görmekteyiz. Yine bir fotoğraf makinesinden beklenildiği üzere flaşımız da ön kısma yerleştirilmiş durumda. Onun dışında arka taraf özellikle benim için önemli bir detay. Çünkü 3.5 inç büyüklüğünde bir OLED ekranımız var. Burada OLED teknolojisinin kullanılıyor olması son derece önemli. Çünkü doğal ışık ortamında, yani açık hava kullanımlarında bile yansıma noktasında geleneksel LCD ekranlara nazaran daha yüksek başarım sunan, daha yüksek performans sunan bir ekran. Dolayısıyla hem cihazın akıllı fonksiyonlarını hem de vizyon olarak kullandığımız an LCD ekranı, OLED ekranı daha net ve daha temiz görüntü almamızı olanak sağlayan bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Yine Android işletim sistemi için 3 tane butonun ekranın sağ tarafına yerleştiğini görüyoruz.
Temel butonlar zaten bunlar.
Bu butonlara baktığımızda işte geriye dönme butonu var.
Ana ekrana dönüş.
Ana ekran butonu ve menü butonunun olduğunu görmekteyiz. Cihazın sağ tarafına baktığımızda ise üst kısımda HDMI konektörü bulmakta. Bu konektör vasıtasıyla kutu içerisinden çıkmadığı için harici alacağınız bir HDMI kablo vasıtasıyla cihazı doğrudan bir televizyona bağlayabilirsiniz ve fotoğraf ve videoları daha büyük ekranda izleyebilirsiniz. Onun hemen altına yerleştirilmiş bir micro USB portumuz var. Bu port vasıtasıyla da cihazı bilgisayara bağlayarak içerisindeki görüntülere, fotoğraf ve videolara ulaşabiliyoruz. Alt kısma baktığımızda ise
çok da fazla bir şey yok aslında. Çok standart şeyler var. Birincisi tripodu yerleştirebileceğimiz yuva diyelim buraya. Bu var. İkincisi çok küçük bir hoparlör var ki tasarımda benim eleştirmeye açık gördüğüm noktalardan biri hoparlörün konumlandırıldığı yer olacak. Cihazı bir yere sabitlediğimiz zaman hoparlör bir baskı altında kalıyor ve boğuk bir ses veya duyulamayacak kadar az bir ses etrafa yayılıyor.
Yani örneğin bir tripod kullandığınız zaman çektiğiniz videonun sesini duymak isterseniz eğer hoparlör alt kısmında yer aldığı için, üstte küçük bir hoparlör kullanıldığı için yani duymak noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Evet, alt kısımda ayrıca kapaklı korunan alanda 1050 mAh'lik bir bataryanın olduğunu görüyoruz. Bunun hemen yanında da yine kapaklı korunan alanda SD kart girişimiz var. Cihazın üst kısmına biraz daha değinecek olursak denk blanşör butonu var. Klasik olarak cihazın üst kısmına yerleştirilmiş durumda. Ortasında LED ışığı yerleştirmiş olan bir güç düğmemiz var. Cihazı uyku moduna alıyor, uyku modundan çıkartıyor ya da basit tuttuğumuzda bir Android işletim sistemi cihazınız kapatıyorsak bu şekilde kapatabiliyoruz. Denk blanşörün önünde de zoom yapmamızı veya yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmamızı sağlayan bir kol var.
Evet, bu alandaki diğer pek çok kompakt dijital kamerada olduğu gibi bu butonu sola ve sağa çevirerek uzaklaştırma ya da yakınlaştırma yapabilmemiz mümkün. Dediğimiz gibi Coolpix S800C kendi segmentindeki diğer Nikon ürünleriyle oldukça benzer yapıya sahip.
Evet, görünüm anlamında
kültürü benziyor. Devam ettiren, tasarım çizgilerini sürdüren bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım anlamında söyleyebileceğimiz çok fazla detay yok. Pil konusuna zaten değindik. Çıkartılabilir pil olması büyük önem taşımakta. Pil çıkartıp değiştirebilirsiniz. Bu bağlamda yani uzun çekimler için ya da seyahatlerde şarj imkanı olmayan yerlerde belki ikinci pil ile daha uzun süreler
yedek pil hayat
çekebiliyorsunuz. Burada zaten ilerleyen kısımlarda değineceğiz ancak 1050 mAh'lik bu pil vasıtasıyla ortamı 130-140 kare performansına sahip cihaz. Yani 100 fotoğrafın üzerine fotoğraf çekebiliyorsunuz.
Evet.
Yani pilin boyutu itibariyle de bu da yine kendi segmentinde beklenen değerlerden birisi olarak gösterilebilir.
Tabii kesinlikle.
Tasarımda bahsettikten sonra şimdi isterseniz cihazı çalıştıralım ve Android tarafındaki yeteneklerine daha yakından bakalım. Şimdi güç butonuna bastıktan sonra zaten Android'in geleneksel ekranı karşımıza çıkıyor. Hani geleneksel diyorum ama artık bu biraz eskimeye yüz tutmuş bir ekran.
Evet, Android yani Gingerbread tarafındaki klasik kilit ekranıyla başlıyor zaten. Ayrıca açılış tarafında bir Coolpix logosunu ister koyabilirsiniz. İsterseniz doğrudan arayüze geçiş yaptırabiliyorsunuz. Hani burada tamamen tercih size bırakılmış durumda. Dediğim gibi klasik bir kilit ekranımız var. Kaydırma hareketiyle açılıyor ve karşımıza Gingerbread'in yani Android 2.3.3'ün
Standart arayüzü
çıkıyor. Herhangi bir özelleştirme yapılmamış. Sadece Nikon'un doğrudan fotoğraf makinesine ve galerisine erişim sağlayan iki tane ikon atılmış hızlı erişim kısmına. Hani bunlara bastığınızda denk blanşöre basit tutmak yerine dokunmatik ekrandan da doğrudan kamerayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Veya çekilmiş olan fotoğrafları Nikon'un kendi dahil etmiş olduğu galeriyle görüntüleyebiliyorsunuz.
Coolpix S800C üzerinde Cortex A9 tabanlı işlemci olduğu için burada özellikle bir parantez açalım. Bu işlemcinin saat hızını Nikon açıklamıyor.
Evet, açıklamıyor.
Ne web sitesinde ne de diğer kaynaklarda bu işlemcinin frekans değeri yok. Ancak hani çok yüksek frekanslarda olduğunu söylemek çok doğru olmayacaktır. Cihazın üzerinde aynı zamanda 512 MB bellek var. Bu işlemci ve bellek konfigürasyonu Android'in genel arayüzü içerisinde ve menüler arasında geçişlerde çok sorun yaratmıyor.
Evet.
Yani akıcı sayılabilecek performansla menüler arasında geçiş yapabilmek mümkün. Yani bu bağlamda zaten arayüzün standart olması da performansa olumlu anlamda katkı sağladığını söyleyebiliriz. Yani standart uygulamalarla geliyor. Nikon'un kendi uygulamaları haricinde Android'in beraberine gelenlerin dışında ekstra bir aplikasyon uygulamanın olmadığını söyleyebiliriz.
Evet, yok.
Burada tabii Android 2.3.3 sürümü artık hani Jelly Bean'i konuşurken, Android 4.1'i, 4.2'yi konuşurken
ki piyasadaki en ciddi rakibi Jelly Bean'le gelmişken.
Jelly Bean'le geliyor. Samsung Galaxy kamerada Android 4.1 olduğunu görmekteyiz. Hani ben eskime yüz tutmuş bir platform olarak görünebilir ancak Android 2.3.3 bugün piyasadaki neredeyse bütün uygulamalara destek verdiği için Play Store'daki istediğiniz uygulamayı alıp kullanabilirsiniz. Tabii burada 512 MB bellek kapasitesinin olması belki oyunlarda bir biraz sıkıntı yaratabilir.
Evet, biraz dar boğaz yaratabilir.
Ancak diğer bütün uygulamalarda sıkıntı yaratmayacaktır diyebiliriz. Tabii cihaz 3G ya da 4G desteğine, hücresel ağ desteğine sahip olmadığı için örneğin Play Store'a erişip uygulama indirmek için Wi-Fi'ye ya da
kablosuz üzerinden bağlanmak
kablosuz ihtiyacınız var ya da en iyi ihtimalle yanınızdaki sahip olduğunuz akıllı telefonun bir hotspot desteğine sahip olması gerekiyor ki bulunduğunuz yerden hem Play Store'a erişip uygulama indirmek hem de çektiğiniz fotoğrafları Facebook ya da Twitter atmak için
sosyal ağlara
ya da Instagram erişmek için böyle bir internet bağlantısı kombinasyonu oluşturmanız gerekiyor diyelim.
Tabii burada ister istemez hani piyasadaki diğer ciddi rakibiyle hani böyle elden gelmeyecek bir şekilde bir kıyaslama yapma gereği duyuyor insan. Piyasadaki diğer rakibine baktığımız zaman 3G desteği sunuyor. Ki en azından burada fiyat aralığı da ciddi anlamda değiştiriyor bu özellik. Yani fiyatları karşılaştırıldığında Nikon S800C'nin daha uygun, çok daha uygun bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hücresel veriye ek olarak burada Bluetooth desteği de görmüyoruz. Hı hı. Bu da ilginç bir detay olmuş aslında. Dediğiniz gibi Erdin'in de söylediği gibi fotoğrafları sosyal ağlara paylaşmak için veya bu telefonda internet erişimini sağlamak için akıllı bir cihaz üzerinden hotspot açmanız gerekiyor veya bulunduğunuz alandaki Wi-Fi ayarına bağlanmanız gerekiyor.
Ya bu noktada şunu söyleyebiliriz. Cihazın üzerindeki Android ve Android'e özgü akıllı fonksiyonlar, akıllı yeteneklerin Nikon tarafından şöyle konumlandırıldığını kısaca özetleyebiliriz. Buradaki tüm akıllı fonksiyonlar aslında fotoğraf ve video yeteneklerini destekleyici bir unsur olarak düşünülmüş. Hani iki dünyanın yani akıllı telefon fonksiyonları ve fotoğraf fonksiyonlarının bir araya getirildiği bir melez cihazdan ziyade İnternet erişim, Instagram erişim gibi temel uygulamaların fotoğraf ve videoculuğu destekleyebileceği bir şekilde bir konfigürasyon yaratıldığını söyleyebiliriz. Yani akıllı kamera tarafında Nikon akıllı kamera yapacaksak ya bari Android'li olsun ve uygulama tarafında da bir takım desteklere sahip olsun noktasından hareket ettiğini söylemek mümkün. İsterseniz Instagram'ı indirip kurabiliyorsunuz. Instagram'a erişip fotoğraflarınızı orada paylaşabiliyorsunuz ya da Pixelmatic gibi çeşitli uygulamalarla cihazın yeteneklerini yetenek kazandırabiliyorsunuz. Zaten birazdan değineceğiz. Fotoğraf yetenekleri arasında da Coolpix S800C kendi özel filtreleriyle geliyor. Hı hı. Belki pek çok kişi Instagram filtrelerine ihtiyaç bile duymayabilir. Ancak burada üçüncü parti seçenekler de mevcut. Burada birazdan diğer uygulamalardan bahsedelim. Oyunlarda ne yapabiliyoruz? Müzik ve videolarda neler yapabiliyoruz?
Evet, internet tarayıcısını da burada söz edebiliriz. Ben öncelikle internet tarayıcısından başlayacağım. Android 2.3.3 işletim sistemi olduğu için bu cihazda dolayısıyla bir flash desteğini görüyoruz. Hı hı. Hani bu yeni nesil cihazlarda artık flash desteğini görmeyeceğiz Android tarafında. Bu Nikon Coolpix S800C'yi biraz böyle farklı kılan bir özellik arasında yer alıyor. Tek bir sayfa açtığınızda veya maksimum iki sayfa açtığınızda cihazın internet tarayıcısındaki akıcılık tarafında ben yeterli olduğunu veya tatmin edici olduğunu en azından bir orta seviye telefon ayarında bir performans sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ki OLED ekranın kullanıcılara sunduğu renk doygunluğu, görüntü kalitesini de işin içine katarsak, hesaba katarsak özellikle web üzerinde izlenen videoların çok kaliteli ve çok etkileyici bir şekilde görüntülendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat 512 MB'lık sistem belleği ve Nikon tarafından bir şekilde gizlenen frekans hızı ki burada kuadrantta bile frekans hızını göremedik. Sistem info programlarında baktık çıkmadı. Yani ciddi bir şekilde gizlemişler. Sistemin kendi içinde de gizlemişler bu hızı. 3, 4, 5 sekmeli internet tarayıcısı kullanımında cihazın ciddi anlamda tabiri caizse şiştiğini ve ağırlaştığını söyleyebiliriz. Burada tabii internet tarayıcısının daha makul şekilde kullanmak gerekiyor. Makul senaryolar altında.
Tabii bu noktada 512 MB'lık bellek kapasitesinin darboğaz oluşturan asıl nokta olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun dışında tabii istediğiniz video programını indirip video gösterimlerini de sağlayabiliyorsunuz burada. Çektiğiniz videoları izlemek için MX Player ya da Dash Player gibi çeşitli uygulamaları da kullanabilirsiniz.
Destekli format sayısını da arttırabiliyoruz zaten bu şekilde.
Bu uygulamalar vasıtasıyla cihazın kendi galerisine erişip oradaki fotoğraf ve videoları görüntülemek de mümkün. Oyun tarafında dediğimiz gibi yine 512 MB sınırı var. Burada yüksek yapımları yani gelişmiş yapımları, Need for Speed, Most Wanted, Dead Trigger ve benzeri yapımları cihaz üzerinde oynamak çok mümkün değil. Grafik işlemci tarafı neredeyse Galaxy S ayarında ancak bellek kapasitesi düşük olduğu için üst seviye oyunlarda sıkıntı yaşanabilir ancak daha kabul edilebilir oyunlarda örneğin hani Angry Birds ve tarzı gibi casual games dediğimiz her gün oynanabilecek eğlenceli oyunları kurarak cihazınızdan daha fazlasını elde edebiliyorsunuz.
Ki şöyle bir şey de var, bu cihaz öncelikli temel hedefi fotoğraf çekmek ve çekilen fotoğrafların hızlı bir şekilde sosyal ağlara veya bir şekilde bir yerlere aktarılması, transfer edilmesi gibi bir şey. Yani bu cihazda oyun oynamak çok çok gerekli bir kullanım amacı olmayacak. Zaten 1050 mAh bir bataryayla oyun oynadığınız takdirde fotoğraf çekmek için yeterli güç ihtiyacınız kalmayacak. Bu da cihaza ciddi bir şekilde handikap oluşturacaktır. Yani dediğim gibi casual oyunlar, ortalama ayardaki oyunlar rahatlıkla oynanabiliyor fakat tavsiyemiz oyun oynanmaması kısmında olacak. Çoklu medya yetenekleri tarafında da yine 512 MB'lık belleğin yüksek çözünürlüklü dosyalarda biraz böyle darboğaz yarattığını söyleyebiliriz. Hani 720p ve 150 mkv dosyalarını bu cihaz oynatamıyor. Oynatsa da ciddi anlamda bir frame düşmelerini hissedebiliyorsunuz. Fakat bunun dışındaki MP4, AVI gibi dosyaları ve işte Dash Player'ı söyledim, MX Player'ı söyledim. Bunlarla birlikte daha çok dosya desteği, dosya format desteğine kavuşup video oynatıcı kısmını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fakat cihazın en büyük eksisi, tasarım tarafında da eleştirdiğim nokta, hoparlörün aşağıya koyulmuş olması. Yani masaya cihazı şu şekilde koyduğunuz takdirde izlediğiniz videonun sesini duymayacaksınız veya çok tiz bir şekilde görünecek. Bu aynı müzik dinlerken de aynı şekilde geçerli zaten. Hani bu şekilde kullandığınız zaman ciddi anlamda ses performansı kullanıcılara bir handikap oluşturacak ki cihazın üstünde kulaklık girişi de yok. Hani kulaklıkla dinleyeyim vesaire gibi bir opsiyonunuz da yok. Yani çoklu medya tarafında hem iyi ama ses çıkışı konusundaki tasarımsal hataları yüzünden bir eksi puan da yok değil.
Tabii bu noktada şunu da söyleyelim. Yani cihazın üzerinde Cortex A9 tabanlı bir işlemci olduğunu söyledik ancak bu işlemci Android'i çalıştırmakla yükümlü. Çektiğiniz fotoğrafların ve videoların işlenmesi noktasında da Nikon'un kendi geliştirdiği X1C2 işlemcisi devreye giriyor. Bu işlemci çok çekirdekli. System on a chip dediğimiz Yongada sistem formunda bir işlemci. Üzerindeki mikro işlemciler, mikro çekirdeklerden bazıları görüntü ve videonun işlenmesi, bazıları ise DSP rolü üstlenebilecek bir yapıda olduğunu söyleyelim. Ve buradan da aslında biraz video ve fotoğraf yeteneklerine geçiş yapalım. Çünkü dediğimiz gibi en nihayetinde bu bir kompakt dijital kamera olduğu için burada ağırlık vermemiz gereken nokta çekilen fotoğraf ve videoların kalitesi olacaktır. Burada da Nikon kendi sınıfında, kendi fiyat aralığını diyemeyeceğim, kendi sınıfında, yani kompakt dijital kamera pazarında aslında daha kendi segmentine rakip olan cihazların yapabildiği pek çok şeyi yapabilen ve üstüne üstlük bunları akıl özelliklerle bir arada sunan bir kamera olarak gösterilebilir.
Evet, fotoğraf tarafıyla başlayacağım ben. Yani video tarafını en sona saklayalım. Fotoğraf tarafında öncelikle cihazın 16 megapiksellik arkadan aydınlatma CMOS sensörü gün içinde doğal ortamda, yani doğal aydınlatmalı alanlarda diyeceğim ben bunlara. Tatmin edici, hatta tatmin edicinin üzerinde bir performans sunuyor ki cihazın üstündeki 10x optik zoom ve 4x dijital zoom'u da işin içine katarsak yaptığım denemelerde ve ekran görüntülerinde göreceksiniz zaten bunları. Ciddi anlamda yakınlaştırma ve hani bir telefoto lens izlenimi oluşturabilme yeteneğine sahip bulacağız. Fakat şöyle bir durum var. 10x dijital optik zoom'un ardından yapacağınız 4x dijital zoom'da her kademede görüntünün keskinliği azalıyor. Yani bu cihaza has bir özellik değil. Yani bu cihazın ciddi bir handikapı değil. Bu sınıftaki bütün cihazlarda dijital yakınlaştırma yaptığınız sürece keskinlik azalacaktır. Burada da böyle bir durum söz konusu. Evet, bu dediğim gibi dijital yakınlaştırma sonrasında bir diğer kısımda makro çekimler olacak biliyorsun. Yani makro fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin çok merakla denediği, özellikle araştırdığı şeylerden biridir. Nikon S800C modelinde de makro modu var ayrıca. Ki ürünün yaklaşık 10 cm mesafeden net bir şekilde makro alabildiği söyleniyor. Fakat ben yaptığım denemelerde cihazın makro konusunda biraz başarısız olduğunu gördüm. Yani ön planda makrosu yapılması gereken nesne yerine arka plandaki hasır dekoru netlemiş olması gerçekten cihazın makro konusunda yeteri kadar veya söylendiği kadar başarılı olmadığını gösteriyor.
Tabii şunu söylemek lazım. Bu segmentteki cihazlar için süper makro performansı beklemek çok doğru değil. Ancak bugün akıllı telefonların geldiği noktayı ve yapabildiği makro çekim yeteneklerini göz önüne aldığımızda asıl amacı fotoğraf ve video kaydı olan bir cihazın makro tarafında belki biraz daha iyisini yapabiliyor olması lazım.
Evet, daha iyi hani olması gerekiyor.
Ben de yaptığım denemelerde makro performansının belli açılardan yani mesafe bazında bir takım sıkıntılara sahip olduğunu gördüm ancak yine de özellikle akıllı telefonlarla mukayese edildiğinde bu tür cihazlarda, bu segmentteki cihazlarda performansın bazı arttırılması gerektiğini
evet,
düşünüyorum.
Evet, kesinlikle belki ilerleyen modellerde bunlara bir mesela bunu orta sınıf olarak değerlendirdik. Bir üst düzey bir üst sınıfa bir ürün çıkartırlarsa belki orada daha performanslı bir makro çalışması ya da makro yetenekleri görebiliriz. Ben bunun ardından flashla desteklenmiş olan fotoğraf çekimlerine geçmek istiyorum. Öncelikle cihazın önünde karanlık alanlarda otofokus sağlayan bir ışığımız var. Turuncu bir ışık bu. Bu ışığın yansıyabildiği veya netleme almak için o yansıdığı alana rahatlıkla sahip olabilirsiniz çektiğiniz alan içinde. Flash gerçekten çok etkileyici bir sonuç veriyor kullanıcılara. Yani çektiğim fotoğraflarda flashı zaten dolgu flash, kırmızı göz giderme veya normal otomatik flash şeklinde modları var. Burada tamamen kişinin veya kullanıcının ihtiyacına ve tercihine göre bırakılmış burada. Flashlı çekimlerde karanlık ortamlarda, zifiri karanlık ortamlarda yaptığım denemelerde o bahsettiğim otofokus yapma ışığı desteklediği takdirde, o cihazı netleyebildiği takdirde flash çok başarılı çalışıyor ve cihazın netleme yeteneklerini de ben burada gerçek anlamda beğendim. Yani fotoğraf çekim tarafında eleştireceğim tek nokta makro olacak. Onun dışında sen de söyledin bazı filtrelere sahip. Aslında birçok sayıda filtreye sahip ama Android gibi bir, Google Play gibi bir hazine varken arka tarafta cihazda ön yüklü olan filtreler ne kadar kullanılır bilmiyorum ama bir sepia olsun, işte yüksek ışık, ters kontrast, düşük ışık, onun dışında siyah beyaz gibi klasik çekim modları var. Bunun dışında cihazın enstantane hızlarını otomatik olarak ayarlayabilen gece çekimleri, düşük ışık çekimleri ya da hızlı nesneleri çekmek için, hızlı enstantane kullanmak için ön tanımlı modlar var. Bunlar da gerçekten işe yarayan modlar. Fakat dediğim gibi yani ne iyi ne kötü ama iyiye daha yakın bir fotoğraf performans sunduğunu söyleyebilirim. Video tarafına değinecek olursak, video tarafında öncelikle artık standart haline gelmiş diyebiliriz Full HD video kaydı için. Burada 30 kare saniye oranında Full HD, 720p oranında Full 720p çözünürlükte 30 kare saniye oranında Full HD. Ayrıca 720p'de 60 kare saniye oranında da video çekebiliyor bu cihaz. Çektiği videolarda ayrıca çekim modunda stereo kayıt yaptığında burada belirtelim. Rüzgar sesi giderme diye bir mod var. Burada biraz bir işte Adobe Premiere tarzı programla kullananlar denoiser etkisini bilecektir. Bir denoiser etkisi veriyor sese. Yani o rüzgar ve gürültü etkisini biraz kısabildiğini söyleyebilirim. Video akıcılığı ve keskinliği konusunda da gerçekten iyi. Ayrıca kimi makinalarda geçmişten örnek vereceğim. Optik zoom yaparken o video kayıt sırasında videonun sesi kısılırdı. O optik zoom süresince ya da en azından lensin o motorunun sesi videoya karışırdı. Bu tarz durumlar bu makinede yok. Gerçekten giderilmiş. Ayrıca bunların tamamının HDMI üzerinden izlenmesi de cihazın bulunduğu sınıf itibariyle fiyat aralığı düşünüldüğünde fotoğraf ve video konusunda tatmin edici seviyenin üstünde olduğunu bizlere gösteriyor.
Tabii Coolpix S800C üzerinde aynı zamanda hem lens tabanında hem de elektronik olarak gerçekleştirilen bir titreşim azaltma özelliği var. Bu özellik vasıtasıyla hareketli çekimlerde kısmen daha iyi görüntü elde edilmesi de mümkün. Böyle bazı şeyden bahsedelim. Hani sonucunda bir kompakt dijital kamera ancak manuel bazda kullanıcılara ne gibi ayarlar sunuyor Nikon Coolpix
S800C? Manuel bazda dediğim gibi fotoğraf filtreleme, çekim filtreleme özelliklerine ek olarak sadece ISO ayarları sunuyor. Yani ISO'yu siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. 125 ile 3200 arası. Aslında 125 ile 1600 arası kullanıcı otomatik modda cihaz 3200 ISO'ya kadar çıkabiliyor. Cihazın ISO performansı bulunduğu sınıf itibariyle zaten kabul edilebilir. 800 ve 125 arası ISO'larda cihazda bir noise ya da grain etkisi görünmüyor. Zaten 125 ISO ayarladığınız zaman doğal olarak eğer kapalı bir ortamdaysanız flash da kullanmak zorundasınız. Flash'ı bu şekilde destekledikten sonra noise etkisi görünmüyor. Fakat 800'ün üzerinde 1600 ve 3200 gibi ayarlarda fotoğraf çekmeye kalkarsanız ve kapalı mekansa bu çektiğiniz zaman ciddi anlamda bir noise etkisi görünebiliyor.
Tabii bununla birlikte kuşkusuz merak edilebilecek detaylardan bir tanesi de cihazın hem shutter performansı olacaktır. Hani bir gecikme süresi yaşanıyor mu? Hem de arka arkaya fotoğraf çekimi esnasında örneğin saniyede kaç kare çekebiliyor olacaktır. Bu konularda yaptığın denemelerde sen nasıl sonuç elde ettin Kaan?
Şöyle söyleyebilirim. Teknik tabloda da söylediğimiz gibi 2 milisaniye ve 4 milisaniye kadar shutter hızını görebiliyoruz bu cihazda. Yani hızlı çekim modunu aldığınız zaman gerçekten hani o anı ciddi şekilde yakalayabilen ki şu anda DSLR fotoğraf makinelerinde bile 1/4000 saniyeyi görebiliyoruz. Yani 4 milisaniyeyi görebiliyoruz. Bu tarz çekimlerde yeterli fakat tabii görüntü kaydetme kısmında biraz sıkıntısı var. Yani aşağı yukarı 4 kare saniye gibi 2,5-3-5 arası kare saniye. Burada net bir rakam vermek yanlış olacak. Çünkü kullandığınız kartın klası da ciddi anlamda bu performansı değiştiriyor. Yani çok fazla seri çekim yapmak istediğiniz zaman bu cihaz tatminci olmayabilir. Ama yani seri çekimden kastım bu. Denklaşları basık tutuyorsunuz ve tak tak tak tak tak fotoğraf çekiyor. Bu tarafta biraz tatminci olmayabilir. Ama onun dışında hızlı bir çekim yapmak istiyorsanız, mesela bir su damlasını görüntülemek istiyorsanız bu tarz denemelerde yeterli performans sunacağını söyleyebilirim.
Tabii bu noktada hani biz beklentilerin karşılanabilmesi noktasında eleştirilerimizi yapıyoruz. Yoksa yine kendi segmentle karşılaştığınız zaman aşağı yukarı benim daha önce deneme şansı bulduğum diğer kompakt dijital kameralarda benzer olanlarda fotoğraf çekim performansı, saniyedeki fotoğraf çekim performansına yakın değerlere sunduğunu söyleyebiliriz. Aslında Nikon Coolpix S800C hani fotoğraf ve video performansı olarak diyoruz. Orta segmentte bir kamera neler veriyorsa onları sunabiliyor seviyesi. Yani Nikon'dan bu segmentte ne bekliyorsanız video fotoğraf performansı olarak Coolpix 800C'de 3 aşağı 5 yukarı aynı değerleri sunuyor diyebiliriz. Burada artısı, bonusu Android işletim sistemiyle geliyor olması. Çok büyük bir uygulama havuzuna sahip. Play Store'da fotoğrafçılıkla ilgili sadece Autodesk'in yaptığı Pixelmatic ya da Pixel Express gibi uygulamalarla çektiğiniz fotoğraflara çok fazla sayıda maske, efekt ya da çerçeve ekleyerek eşinize, dostunuza, sevdiğinize sürpriz görüntüler yapabilirsiniz. Ki, bu standart, aptal diyebileceğimiz kompakt dijital kameraların şu an için yapmakta zorlandığı hatta hiç yapamadığı
özellikler olarak gösterilebilir. Kesinlikle. Zaten Android işletim sistemine sahip olan piyasada iki ürün var. Bunu da belirtelim. Nikon S800C fiyat anlamında da gerçekten çok makul durumda Galaxy kamerayla kıyaslandığı zaman. Tabii fiyat aralığı ve performansı göz önünde bulundurulduğu zaman cihazın yani tatmin edici ve kabul edilebilir bir genel kullanıcı kullanım deneyimi, kullanıcı deneyimi sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu konuda.
Tabii ilerleyen dönemlerde biz Galaxy kamera incelemesi de yapacağız. Yani lafı geçmişken, ismi geçmişken onu da söyleyelim. 184 gramlık bir ağırlığa sahip Nikon Coolpix serisi teknoloji. Bu bağlamda da küçük ekranın ve daha küçük form faktörün verdiği avantajla daha taşınabilir bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii fotoğraf ve Android tarafındaki performans değerlendirmeleri çok ayrı konular olarak gösterilebilir.
Klasman olarak da farklı görünüyorlar
tabii,
zaten.
Tabii farklı görünüyorlar çünkü Galaxy kamerada daha çok hani akıllı fonksiyonlarının çok fazla ön plana çıktığı, Galaxy kamerayı bir nebze de olsa daha ön plana çıkaran, hani Galaxy Note 2 belki de ayarına getiren, büyük ekranıyla önemli avantajlara sahip olduğunu not düşmekte fayda var. Coolpix S800C'ye dönecek olursak eğer, hani Türkiye'de yaygın satışa yavaş yavaş sunulacaktı. Bu bağlamda Nikon'la çalışmaları var. Yani Nikon'da önem verdiği bir cihaz bu. Android 2.3.3 sürümünden 4.0'a 4.1'e güncellenir ve bu konuda henüz net bir bilgimiz yok.
Yani
Nikon'da böyle bir güncelleme çıkartıp çıkarmayacağı noktasında açıklama yapmıyor. Ancak 512 MB'lik bellek kapasitesini göz önüne aldığımızda daha önce HTC gibi firmalar açıklamışlar. 512 MB'lik telefonlara 4.1 güncellemesi gelmeyecek diye. Ancak hani en nihayetinde bu telefona bir baseband işlemcisi olmadığı için acaba gelir mi tarzında bir düşünceden de uzak duruyoruz diyemeyiz. Fakat görünen o ki şu anda muhtemelen 2-3-3'te devam edecek gibi. Ancak dediğimiz gibi bu tarafta da pek çok uygulamaya sahip olması itibariyle Coolpix S800'e öne çıkan bir model. Eğer yeni bir akıllı telefon akıllı kamera arıyorsanız bu bağlamda fiyatını da tabii Türkiye fiyatının tam olarak netleşmesini beklemek lazım. Dünyanın ilk Android işletim sistemi cihazı olan Coolpix S800C'ye göz atabilirsiniz. Yani fotoğraf ve video tarafında eleştirilerimizi yaptık. Özellikle makro performansı belki daha iyi olabilirdi. Aynı zamanda hoparlör yerleşimi itibariyle de çok da ortam yetenekleri belki biraz daha geliştirilebilirdi. Ama sınıfında ilk olması itibariyle eğer akıllı bir kamera arıyorsanız ve gerçek anlamda internete bağlanabilen, 3G benim için önemli değil, Wi-Fi'den bağlanırım ve fotoğrafımı paylaşırım diyorsanız bu andaki iki tercihten birisi olan Coolpix S800C'yi de mutlaka bir göz atın diyoruz. Evet. İmkanınız varsa mağazalarda göz atın. Hem Android çalışma performansını değerlendirin hem de belki birkaç fotoğraf çekerek keskinliğine kendi gözlerinize de tanık olun. Çünkü en nihayetinde çekilen fotoğrafın kalitesini kendi beklentileriniz doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.
Evet, tabii burada mutlaka yani yapın. Evet, burada bizim yapacağımız yorumlar kendi çektiğimiz fotoğrafların üstüne olacak. Zaten videonun altında da fotoğrafları orijinal boyutlu haliyle vereceğiz sizlere. Hani buradan da cihazın gerçekten makroda veya genel çekimlerde ne gibi performans sunduğunu rahatlıkla görebileceksiniz.
Evet, hemen videomuzun altında bulunan link vasıtasıyla Coolpix S800C ile çektiğimiz fotoğraf ve videoların orijinal dosyalarına erişebilirsiniz. Bu alanda bilgisayarınızı indirip cihazın fotoğraf ve video kalitesine daha yakından da bakabilirsiniz. Evet, ben Arda Özdağ, Kaan ile birlikte bu videomuzda Nikon Coolpix S800C'yi inceledik. Dünyanın ilk Android'li akıllı kamerasını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.